Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakış yapacağız bugün Cemalettin Taşçı ile birlikte. Tabii ki seçimlere doğru gidiyoruz. Seçimleri de konuşacağız. Ama biraz dış politika üzerinden seçimleri konuşalım istiyoruz. Diğer önceki seçimlerde dış politikadaki yaptıkları, ettikleri ya da temaslarıyla oy kazanacağını düşünüyordu ve oy getiriyordu galiba bu faaliyetler. Bu sefer böyle bir diplomasi çok gözükmedi. Putin Türkiye'ye gelmedi mesela. Gazze konusunda Türkiye neredeyse devre dışı kaldı. İzlediği politika pasif duruş nedeniyle. Antalya'daki bir diplomasi forumu var. Her yıl yapılıyor. Bu sene Avrupa'dan çok fazla katılımcı olmadı. Hatta Batı mesafeli bir tutum ortaya koydu. Avrupa'dan sadece Orban geldi. Daha çok Afrika ve Asya'dan liderler var. Çok sayıda katılım var gerçi ama üst düzey bir katılım yok. Bütün bunların acaba seçime etkisi nasıldır diye onu konuşacağız. Bir de İyi Parti ile diğer üç parti, üçüncü yolu kuramayan İyi Parti ile öne çıkmaya çalışan üç küçük parti ya da küçük demeyelim, üç az oy alan parti diyelim. Onları konuşalım. İstersen dış politikadan başlayalım. Bu sene bu seçimlere giderken dış politikada gerçekten bir içeriği memnun edecek çok fazla bir şey yokmuş gibi duruyor.
Yani sadece dış politika değil, yani bütün anlamıyla AKP olağanüstü bir korozyona uğramış, her yere dökülüyor havası veriyor. Yani ekonomisinden tut da işte göçmen politikasından tut da dediğin gibi işte İsrail meselesindeki buna kadar. Teknik olarak bakacak olursak işte kamuoyunun önüne sunacak bir hikayesi yok. Ve işte seçimlerde zaten bu yüzden hikayesiz biçimde gidiyoruz. Çünkü şimdiye kadar hep seçimin hikayesini uzunca bir süredir Erdoğan yazıyordu ve diğer güya muhalif olanlar bu hikayede kendi üstlerine düşen rolü, Erdoğan'ın kendilerine biçtiği rolü oynuyor idiler yani. Bu sefer Erdoğan bir hikaye yazamadı ve muhalefet de her zaman olduğu gibi yine bir hikaye yazamadı. Kendine bir rol de bulamıyor. Böyle saçma sapan bir seçim atmosferin içinde debeleniyoruz gibi görünüyor. Şimdi dış politika bundan önce Erdoğan tarafından seçimin malzemesi olarak kullanılıyor muydu? Kullanılıyordu. İşine yarıyor muydu? Yarıyordu. Ana hatları itibariyle nasıl işine yarıyor idi? Pasif.
Dünya lideri işte bütün dünyanın önde gelen bütün liderleriyle görüşüyor. Barış masası kurabiliyor. İşte Ukrayna ile Rusya savaşırken işte masa İstanbul'da kuruluyor, Antalya'da kuruluyor filan gibi bir şey vardı. Orta Doğu'da
Yani daha
düzen kuran ülke lideri gibi konumlara gelmiş diye konuşuluyor idi.
Öncesinde son derece pasif, edilgen, Batı'nın dümen suyunda gidiyor olan ve bütün ikili ilişkilerinde hep zarar görüyor olan bir Türkiye hikayesi kamuoyunda vardı. Özellikle sağ kamuoyunda var idi. Buna karşılık nasıl diyeyim, Türkiye'nin müesses nizamının sattığı hikaye işte Atatürk geldi, geldikleri gibi giderler dedi, yedi düveli yendi, Türkiye'yi kurtardı ve Türkiye dünyada saygı duyulan bir özne haline geldi. Onun sayesinde bakın görüyorsunuz işte yani Suriye'nin halini, işte Mısır'ın halini, işte neyse yani. Diğer Türkiye'nin tırnak içinde gerisinde olan ülkelerle mukayese ederek Türkiye'ye bir hikaye sata gelmişti, değil mi? Yani bütün Cumhuriyet tarihi boyunca hikaye biz büyük bir iş başardık. Neydi o başardığımız iş? İşte Suriye gibi olmamak, Mısır gibi olmamak ya da işte daha çıtayı düşüreceksek Libya gibi olmamak, Ürdün gibi olmamak idi. Halbuki yani Türkiye'nin tırnak içinde sağ denen kamuoyunun ya biz niye Bulgaristan'ın gerisindeyiz, niye Yunanistan'ın gerisindeyiz, niye gidelim biraz daha İtalya'nın gerisindeyiz, niye İspanya'nın gerisindeyiz, daha da gidelim, niye Almanya'nın gerisindeyiz gibi soruları vardı. Ve bu soruları pas geçen Cumhuriyet eliti diyelim, müesses nizam, dolayısıyla Türkiye kamuoyunun yeni iş kesimlerinin gözünde aslında Türkiye'yi iddiasız, küçük başarılarla avunan bir yer olarak pazarlayan bir ideolojiydi. Bunun karşısında da daha ciddi iddiaları olan bir toplum idi Türkiye. Bu iddialar gerçekleşebilir, gerçekleşemez. Bunlar gerçekçidir, değildir. Bunlar gereklidir, değildir. Bunlar bahsi diğer yani toplumun ana hikayelerinden bir tanesi buydu. Aslında benim açımdan toplumun zaten iki tane ana hikayesi vardı. Birincisi bu. Ya biz niye böyle Birleşik Devletler'le, Avrupa'yla kurduğumuz her ilişkide zarar gören taraf oluyoruz? Buna verilen cevap, kamuoyunun verdiği cevap, çünkü Türkiye'nin elitleri batıcı, Batı'nın Türkiye'deki distribütörleri, onlar zaten Türkiye'yi Batı'ya pazarlıyorlar idi. Türkiye Batı'dan uzaklaşmak gibi bir derdi olan bir ülke değildi. Batı ile rekabet etmek ve Batı gibi olmak isteyen bir toplumu vardı. Böyle dinci minci diye etiketleniyor olan kesimlerin asıl derdi iddiasızlıktı yani. Bir hikaye buydu. İkinci hikaye de Türkiye'nin içinde bir şeyler yolunda gitmiyordu. Ve yine Cumhuriyet'in müesses nizamının elitleri Türkiye'ye yolunda giden hikayeleri anlatıyordu yani. Yani şu kadar okullaşıldı, şu kadar işte biz zamandaki enstitüleri yapmıştık, ah işte onları kapattınız vesaire filan gibi masallar anlatıyordu. Ya halbuki yani işte sonuçta Türkiye'nin yolları berbattı, şehirleri berbattı ve ne yapılmaya kalkılsa olmaz diyen bir eliti var diye bakıyor idi yani. İçeride de böyle hani hayat standartını yükseltmek, Türkiye'nin daha hızlı şehirleşmesini, daha çok okullaşmasını istemek gibi bir derdi olan sosyal kesimleri, ya siz köyünüzde oturun, işte bir teknik liseden mezun olun, bir yerlerde işte bir iş bulun filan diyen, içeride de iddiasız olan bir kesim vardı. Bugün patlamış olan kesim bu kesim yani. Bu ana hikayeyi daha önce teferruat ile konuşmuş idik. Şimdi Erdoğan uzunca bir süre boyunca senin de işaret ettiğin gibi, evet yani işte ayağına Merkel'in geldiği, ayağına Putin'in geldiği, ayağına işte Obama'nın geldiği bir adam olarak kendisini pazarladı ve bugün hala çalışıyor olan şey de bu yani. Evet, senin işaret ettiğin gibi ilk defa şimdi bunlar gerçekleşmiyor. Kimse Erdoğan'ın ayağına gelmiyor. Biz aslında zaten birileri Erdoğan'ın ayağına geliyor iken de sonuçta Türkiye'yi daha önceki hiçbir iktidarın yapmadığı kadar ucuza pazarlamıştık Erdoğan tarafından. Bu senin sözünü ettiğin diplomasi forumunda galiba değil mi? Orban gelmiş işte Erdoğan Batı Avrupa'yı kurtardı falan demiş. Erdoğan Avrupa'yı kurtarması ne? Avrupa'ya gidecek olan göçmeni bak yani. Yani son Erdoğan'ın ayağına gelmiş olan, Erdoğan'ı adama saymış olan Orban'ın Erdoğan'a yaptığı iltifat bu yani.
Göçmenleri misafir ediyorsunuz. Teşekkür ederiz.
Evet, yani sizin sayenizde biz kurtulduk yani. Siz battınız ama biz kurtulduk demiş oluyor yani. Ve sadece şey meselesi de değil bu. Göçmen meselesi de değil. Her alanda, her anlamda Türkiye iş gücünün daha ucuzlaması vesaire filan falan gibi faktörler üzerinden de ya da işte Türkiye'nin madenlerinin yani bir Kanadalı şirket Almanya'da bir Erzincan'dakine benzer bir maden işletmesi işletemiyor. Ama Türkiye'de işletebiliyor yani. Bu anlamda da ucuzlamış durumda. Türkiye bir çöp deposu ilaveten. Yani dünyanın bilhassa Avrupa'nın çöp deposu. Böyle böyle bakınca yani tarihimizde, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar ucuzlatılmış bir Türkiye var.
Yani Çin'in Amerika için, Batı için üstlendiği üretim merkezi olma vasfını Türkiye Avrupa için belki yapabilirdi. Onun yerine çöp merkezi olmayı yeğledi ya da duruma düştü.
Yani aslında Çin'in fonksiyonunu üstlenmek de zaten Türkiye'yi ucuzlatmak yani.
Ama hiç olmazsa çöp deposu olmaktan daha iyi.
Yani böyle saymaya başladığımız zaman Türkiye nasıl ucuzladığına dair, ucuzlatıldığına dair Türk insanının ve Türkiye'nin bir bütün olarak nasıl ucuzlatıldığına dair hikayeyi anlatmaya başladığımız zaman sayısız mesele var. Yani bu hani çöp, göçmen, iş gücünün ucuzlaması vesaireler. Yani sonuçta Türkiye topraklarını satarak, emlakini satarak yani karnı doyurmaya çalışan bir ülke haline geldi. Çok son derece ucuza, çok kıymetli mülkünü yabancılara peşkeş çekti vesaire. Bunun içinde mesela hani daha önce başlamış olan ve AKP döneminde hızlanmış olan turizm de var. Yani ben şimdi Türkiye'de döviz kuru üzerinden yabancılar için Türkiye'nin kıyılarının ucuzlaması yüzünden atıyorum yani. Kendi kıyılarıma gidip tatil yapamıyorum. Yani benim imkanlarım, benim değerlerim ucuza başkalarına satılıyor ki işte biz abuk sabuk işleri, abuk sabuk projeleri gerçekleştirecek parayı bulalım ya da işte AKP'nin borçlarını, faizlerini ödeyelim filan gibi. Yani. Şimdi bu işin bir tarafı bu. Öteki tarafına bakınca dediğim gibi hani bu hikayeleri sayısız arttırabiliriz. Türkiye'nin CDS primi tarihinde hiç olmadığı kadar yükseldi. Ya yani bu ne demek? Türkiye'nin borçlanma maliyeti tarihinde hiç olmadığı kadar yükseldi. Bu ne demek? Bize borç verenler tarihte hiç olmadığı kadar yüksek getir elde ediyorlar. Biz tarihte hiç olmadığı kadar yüksek zarara uğruyoruz. Şimdi arkada asıl hikaye buyken, yani Türkiye Erdoğan tarafından olağanüstü ucuzlatılmış, dizler üzerine çökertilmiş iken Erdoğan orada bize bir masal anlattı ve işte Türkiye'nin itibarının Erdoğan sayesinde yükseldiği masalını anlattı. Ve bir takım sembolleri de bu anlamda kullandı. Gerçekten her seçimden önce Merkel'i ayağına getirdi ve işte bu Merkel'in işine geldiği için, Merkel de bu anlamda ucuzculuk yapmayacağı için, yani ya ben şimdi bunun ayağına gittim işte bu Almanlar bana şöyle diyecekler falan gibi bir kaygıyı yaşamadığı için, Almanya'nın menfaati Merkel'in menfaatinin önünde olduğu için yani.
Çünkü göçmen işçilerin Almanya'ya gitmesi mümkün idi, göçmenlerin daha doğrusu, onu önlemiş oldu bu
Evet.
gelişmeleriyle.
Yani Merkel kendi itibarını Almanya'nın itibarının gerisine koyabildi. Ama bizim Erdoğan'ımız Türkiye'nin itibarını, Türkiye'nin menfaatini, kendi menfaatinin gerisinde tuttuğu için biz sürekli kaybettik. Erdoğan sürekli kazandı. Merkel sürekli kaybetti. Almanya sürekli kazandı yani. Hikayenin özü bu ve bunu anlatmaya teşebbüs bile etmeyen, bunun neden iş yaptığını anlamadığı için, yani kamuoyundaki o derindeki itibar arayışını anlamadığı veya anlamaya çalışmadığı için muhalefet, kurumsal muhalefet, yani işte buradan da itibar mı devşirilir gibi böyle geyiklerle yine kamuoyunu suçladığı için, Erdoğan'ı değil yani, ve kamuoyuna başka bir itibar kazanma hikayesi satmadığı için, buna tenezzül etmediği için biz bu hayatı yaşadık. Şimdi ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Sonrasında ya ama tamam da biz sonuçta o işte Erdoğan'a oy verenlerden daha kötü durumdayız diye itirazlar geliyor işte geçen videonun altında olduğu gibi. Ya sonuçta ben Erdoğan'a oy verenler kadar Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin de yanındayım. Benim açımdan toplumun herhangi bir toplum benim referansım yani benim orada bir şu kesimle bu kesimle falan bir ara alıp veremediğim yok. Ama ana hatları itibariyle burada aptalca yani kendi iddiasına uygun bir anlama çabasına girmeden sadece yaftalayarak, etiketleyerek ve toplumu etiketleyerek iş yapıyor olan bir kesim var. Bir zümre var. Yani. Benim derdim bu zümreyle. Ya şimdi Erdoğan toplumun en azından belli bir kesiminin hassasiyetlerine saygılı davranıyor.
O
Yani
hassasiyetler
değil mi?
üzerine siyaset, o hassasiyetler üzerine meşruiyet elde edip siyasetini onun üzerinden götürüyor.
Evet, yani sonuçta şimdi o hassasiyetlerin yanlış olduğu, o hassasiyetlerin olmaması gerektiği gibi geyikler üzerinden siyaset yapılmaz. O hassasiyetler var. Ben şimdi bu iki tane ana ayağı var dediğim şey yani bu itibar arayışı ve içeride de hizmet arayışı. Bunları yeni söylüyor değilim ben bunları 30 yıldır söylüyorum. Yani ben bunları ölçmeye başladığım zaman, kamuoyunu ölçmeye başladığım zaman küt diye gördüm. Zaten daha önceden hissediyordum. Yani bir şeylere anlam veremiyordum. Neden oluyor bunlar ya? Olmaması gerekiyor gibi görünüyor. Oluyor. Neden oluyor bunlar ya diye kafamda soru işaretleri olarak bunları barındırıyor dedim. Bir şeyleri ölçme fırsatı bulduğum anda küt diye gördüm ki kamuoyunun derdi bu yani. Yani bu kamuoyunun derdinin bu olmaması gerektiğini söyleyerek yol alamazsınız yani. Söylemeye çalıştığım şey benim bu. Ha sizin derdiniz bu değildir. Yani bizi izleyen ve işte altta sağ olsunlar güzel uzun yorumlar yazanların derdi bu olmayabilir. Benim de derdim bu değil yani. Beni ilgilendirmiyor ki bu. Ben geçen gün bir belediye başkan adayına şeyi anlatmaya çalıştım. Ya bak benim açımdan senin burada kullandığın şu kavram manasız bir kavram dedim yani. Ama kamuoyunda karşılığı var mı? Var ya bunun üzerine gidin. Şimdi kamu bir yerde kullanılmış bir kavram. Kamuoyunda da karşılığı var. Ama yani bu siyasallaştırılabilir. Ama bunu siyasallaştırmaya korkuyorsunuz. Ondan sonra niye kaybediyoruz diyorsunuz. Yani şimdi tuhaflık burada. Neyse konuyu çok
Evet.
dağıttım. Yani bu seçimde evet Erdoğan kamuoyunun bu hassasiyetine denk getirecek bir şeyleri üretip masaya koyamadı. Fakat buradan sadece şunu söyleyebiliriz. Erdoğan buradan bir şey kazanamıyor ama bir şey kaybetmiyor da. Yani bunun olmaması
Birazcık o Gazze meselesinden dolayı, orada pasif kalmasından dolayı ve bir de işte Mısır'da bu Türkiye'ye gelmiş olan Müslüman kardeşleri buradan çıkartılmış olması üzerine yeniden refahın başlattığı bir muhalefet var. Daha doğrusu bir muhalefet var, yeniden refaha yarayan daha çok. Bu belki birazcık zarar verebilir gibi gözüküyor. En azından pek çok çevrede sorgulanıyor. Biz özellikle en güçlü olmamız gereken bir noktada neden zayıfız ve devre dışıyız diye.
tamam. Yani sonuçta karşısına bir şey konmadan yani bu masaya bundan önceki seçimlerde konmuştu olan bir şeyler eksik yani. Birçok şey konuyor. Bir şey, bu da masanın önemli yemeklerinden bir tanesiydi. Bu sefer konmadı. Bu niye konmadı diye oradan yeniden refah arıza yapıyor. Şimdi bunun karşılıklarını 3 aşağı 5 yukarı bu seçimde göreceğiz. Ama sorun şu yani benim işaret etmeye çalıştığım. Başka bir masada bunun alternatifi olan başka bir yemeği koymuş değiller. Yani İmamoğlu'lar, Özgür Özel'ler veya işte diğer adaylar buna karşılık bir şey koymuş değiller. Kurumsal muhalefet. Yani şimdi burada kurumsal muhalefetin büyük oyuncusu CHP'ydi. Böyle bir şey aklına gelmiyor. Koymuyor. Şimdi bunu niye koymuyor? Bak kardeşim filan dediğimizde biz niye suçu AKP'ye oy veren seçmende değil de bu CHP'de arıyoruz diye kabahatli oluyoruz. Ya ben de diyorum ki bak bu seçmenin böyle hassasiyetleri var. Bu seçmene orada sana itibar gibi sattıkları hikaye itibar değildi dememişsin zamanında. Demedin. Yıllarca demedin yani. Burada Erdoğan'ın menfaatinin Türkiye'nin menfaatiyle çelişiyor olduğunu anlatmadın, anlatamadın. Bunu böyle o hakikaten ya denecek hale getiremedin. Şimdi Erdoğan o itibar masalını satamıyor. O yemek yok şimdi. Burada sen bunun ikamesini ortaya koymuyorsun. Buralarda değilsin. Yani senin gündemine girmiyor bu konular. Sonra toplum suçlu oluyor yani. Benim itiraz ettiğim hikaye bu. Ben iddia ediyorum ki toplumun öyle dincilik, vesairelik falan falan gibi dertleri yok. İtibar arıyor. Sen bu itibarı nasıl sağlayacağına dair bana bir vaatte bulun. Görelim bakalım toplum nasıl davranıyor ya. Toplumun davranışının böyle ideolojik bir takım gerekçeleri oldu, bir takım kodları oldu. Sizin varsayımınız. Siz hiç şeyi test etmediniz ki ya. Yani benim söylediğim türden şeyleri test etmediniz ki. Aslında toplumun bir itibar arayışı içinde olduğunu mesela. Hiç test etmediniz ki. Ben sana itibarı oradan değil bak buradan sağlayacağım demediniz ki. Böyle itibar arayışı manasız bir şeydir deyip çıkıyorsunuz işin içinden yani. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın bu seçimde evet böyle bir destekten mahrum olduğunu, bugüne kadar ona bir payanda da olmuş olan bir şeyin şimdi olmadığını kabul ediyorum, teslim ediyorum. Senin bu tespitini çok haklı buluyorum. Ama senin buradan yola çıkarak Erdoğan'ın daha zayıf olabileceği konusundaki iyimserliğine katılamıyorum. Yani onu bilmiyorum. Yani göreceğiz bakalım. Şimdi evet zaten her anlamda daha açız. Masada bu yemek de yok. Ama yani bizi doyurmaya talip bir muhalefet de olmadığı için yani şeyi bilmiyorum yani.
Yani
Ya tam
mevcut iktidarın karşısında belli bir merkezde, yani CHP üzerinde toplanmak belki çok fazla olmayabiliyor ama merkezden, yani iktidardan uzaklaşma eğiliminin olduğu görülüyor toplumda. Bir yerlere kaçmaya çalışıyor. Orada kalanlar da orada kaldıklarından da çok memnun değilmiş gibi bir hisle orada duruyorlar.
çok uzun süredir tablo böyle yani. Çok uzun süredir. Erdoğan'ın arkasındaki desteğin daralmasa da sığlaştığını çok uzun süredir ben kendi hesabıma iddia ediyorum. Bunu da böyle kendi kafamdan iddia etmiyorum. Yani tanıdığım Erdoğan seçmeninden vesaireden filan falan aldığım feedback'i değerlendirerek kendimce bir takım okumalar yapıyorum. Çok uzun süredir Erdoğan'ın arkasındaki destek çok sığlaştı, çok kolaylıkla Erdoğan'dan uzaklaşabilir duruma geldi. Ama burada kurumsal muhalefet kelimenin gerçek anlamıyla çuvallamış durumda olduğu için de biz bu belayı çekmeye devam ediyoruz. Böyle gidiyor yani. O itibar arıyor olan ve itibar aradığı için Erdoğan'ı arkalayan kesimlerin arayışlarını meşru, bir şey olarak kabul edip o dalgayı kendi ideolojisi neyse, kendi düşüncesi, kendi Türkiye tasavvuru çerçevesinde akıtmak için herhangi bir şey yapmayan, sadece o dalgayı aşağılamakla siyaset yaptığını zanneden bir zümre var yani Türkiye'de şimdi. Sıkıntı burada. İddia ettiğim şeyler benim. Bunlar yani. O toplumun toplumsal kesimlerle mücadele ederek siyaset yapılmaz. O toplumsal kesimlerin talep ve beklentileri, hayalleriyle mücadele ederek siyaset yapılmaz. Yani böyle yapılıyor ve böyle yapıldığı için bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi de ben bu anlamda senin sözünü ettiğim bu boşluktan, bu çok ciddi bir boşluk. Bugüne kadar Erdoğan için önemli bir kaynak olan bir şey bu seçimde yok ama bunu kullanmaya
Hazırlık.
teşne bir siyasette görmüyorum. Evet, şimdi senin sözünü ettiğin o yeniden refahın vesaire filan falan çıkışları bu anlamda bir
Ondan önce
Erdoğan'a.
şunu bir sorayım. Sanki Erdoğan ve işte AK Parti son dönemde bu seçim sonrası, genel seçimlerden sonra bir batıya yönelme, batı ile ilişkileri yeniden tanzim etme, iyileştirme, onlarla birlikte hareket etme gibi bir arayış içerisinde görünüyor. Bundan da sanki CHP ve işte bir takım önde gelen o başından beri sözünü ettiğin kesim de memnunmuş gibi gözüküyor ve bunu destekliyor gözüküyor. Yani dolayısıyla ilk defa belki bu kadar dış politikada örtüşüyor gibi. Daha doğrusu batıya yönelmesiyle, yönelme eğilimiyle Erdoğan'ın muhalefetin batıcı olma hali örtüşüyormuş gibi de duruyor. Bundan dolayı muhtemelen bu seçimde birazcık bir boşluk var, bir oyun hikayesi yok seçimin.
Bunları işte senin gazetecilik refleksine yoruyorum yani bu çıkarımları. Şimdi biz 2 gün önce 1 Mart tezkeresinin 21. yılını yaşadık.
Evet.
Sonuçta o 1 Mart tezkeresi Birleşik Devletler askerlerinin Türkiye'ye girmesi ve buradan Irak'a müdahale etmesi için yapılmış bir şeydi ve AKP'nin başında Tayyip Erdoğan vardı. AKP'li milletvekillerinin bir bölümünün de hayır demesi yüzünden orada işte o tezkere gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için bu iş.
3 milletvekili daha evet demiş olsaydı geçecekti.
Ve Erdoğan olağanüstü öfkelenmişti. Olağanüstü. Yani Türkiye'ye Birleşik Devletler askerlerinin yerleştirilip buradan Irak'a yani Müslüman bir topluma Hristiyan askerlerinin gelip müdahalesini Türkiye üzerinden yapmasını şiddetle isteyen bir Erdoğan vardı. Yani Erdoğan bu 20 küsür yılın hangi noktasında Batı'dan koptu ki? Yani Avrupa şeyin dediği gibi, sonuçta Orban'ın dediği gibi, Avrupa'nın menfaatleri Avrupalılardan daha çok düşünen, yani işte Irak'a, Saddam'a Amerikalıların Türkiye üzerinden saldırması için acayip çaba harcamış falan bir Erdoğan bu. Öyle bir Batı'yla küsmüş de falan. Yani bu Batı, yani Biden gelene kadar da sonuçta Trump'tan onca azarı işittiği halde, o aşağılık mektuba muhatap olduğu halde Trump'ın kuyruğundan ayrılmayan bir Erdoğan vardı yani.
Hapisten
Yani
çıkarıp gönderdi bir kişiye, bir Trump
evet.
istediği gibi.
Yani bu dönemin herhangi bir döneminde Türkiye Batı'yla böyle papaz olmak falan filan gibi bir şeye girmedi. Sonuçta Rusya ile ilişkileri daha öncesine kıyasla iyileşti çünkü Türkiye Rus uçağını düşürdü. Yani bunun böyle çok ideolojik falan bir gerekçesi yok. Türkiye Rus uçağını düşürmüştü ve Erdoğan panikledi. Eyvah, şimdi doğalgazı kapatırsa, vanaları kapatırsa ben seçimi kaybederim, koltuğumu kaybederim diye. Orada işte bir Rusya ile nasıl acaba bir onu nasıl razı edeceğiz falan olunca işte Doğu Perinçek müptezeli, ha şimdi bana burada ayağımı kapıdan sokmak için bir fırsat çıktı diye gördü. Oradan bir masal anlatıldı ve siz yani bütün gazeteciler buna teşne oldunuz. Yani aslında öyle batıdan ayrılmış, doğuya yönelmiş falan bir şey yoktu ama siz böyle anlatmaya başlayınca o televizyonlarda eline çubuklarla böyle arkaların başında bir takım adamlar bir takım masallar anlatmaya başlayınca ne olmuş oldu? Erdoğan'a bir kalite yakıştırılmış oldu. Erdoğan'da olmayan bir kalite. Yani şimdi olsaydı ne iyi olurdu yani Türkiye'nin tepesinde, devletin tepesindeki adamda bu kaliteler olsaydı ne iyi olurdu yani. Ama yok. Yok yani. Bu bizim ürettiğimiz bir masal el birliğiyle. Sonra kamuoyunda bunun yankısı ne oldu? Vay bizim reis Batı'yla medeni ve eşit şartlarda işte dünya beşten büyüktür hikayesi üzerinden ilişki kuruyor idi ama bu soysuz Batılılar her zaman olduğu gibi yine bizi ucuza kapatmaya kalktılar. İşte reis de bunların haddini bildirmek için filan gibi bir masal oldu. Şimdi herkes de buna inanıyor. Ya böyle bir şey olmadı yani. Bak hatırlatayım yani. Olmadı. Bunu şimdi söylemiyorum. Ben o tarihlerde yazdım. Blogumda o tarihlere girenler görürler. Defalarca yazdım yani. Böyle bir şey yok. Ve Erdoğan'a böyle sayısız kalite yakıştırılıyor. Herkesin işine geliyor bu. Herkesin işine geliyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun işine geliyor. Neden geliyor? Adamda böyle kaliteler var. Ve böyle de uluslararası ilişkiler var. Yani biz bu yüzden yenemiyoruz adamı. Yok yani ben Kılıçdaroğlu oğlu olduğumdan, ben basiretsiz bir zavallı olduğumdan, parti içi menfaatlerden başka herhangi bir derdi olmadığından falan olmuyor bunlar da. Orada böyle uluslararası koruyucuları olan, işte böyle de manevraları yapabiliyor olan işte bir adam var, o yüzden oluyor diye. Şimdi onlar öyle rahatladılar. Şimdi bizi izleyip Erdoğan düşmanı olanlar ve benim tahlillerimle tatmin olmayanlar bundan memnun oluyorlar. Neden memnun oluyorlar? Çünkü onlar için Erdoğan'ın yenilmesi birinci öncelik değil. Onlar için Erdoğan'a oy verenlerin aşağılanması birinci öncelik. Yani Erdoğan'a oy verenler Erdoğan'a oy vermekten vazgeçip atıyorum İmamoğlu'na oy verseler ve Erdoğan yenilse ama o Erdoğan'a oy verenler öyle insanlar olarak kalmak kaydıyla bu olsa işlerine gelmeyecek yani. Onlar bizi izleyenlerin veya yani bizi izlemeyenlerin kahir ekseriyetinin esas derdi bu. Esas derdi o Erdoğan'a oy verenler bu memleketin başına gelen her musibetin müsebbibidir. Bunu kabul edecekler. Bunu kabul edecekler ki biz tatmin olacağız derdindeler. Benim anlatmaya çalıştığım hikaye böyle bir şey. Türkiye böyle bir yer. Herkes bir ideoloji konuşuyor. Doğular, birileri doğucu, birileri batı. Kardeşim bu Erdoğan Mavi Marmara'nın akabinde ettiği lafı herkes biliyor ya. Bana mı sordunuz dedi yani. Bu adamı şimdi Batı'dan ayrılmış da Batı'nın menfaatlerinden yani İsrail'i Batı'ya katarak söylüyorum yani. Batı'nın menfaatlerinden ayrılmış da doğuculuk yapmış falan bir adam gibi anlattınız aylarca, yıllarca. Yok böyle bir adam. Ve İsrail'le böyle işte orada one minute dedi, şurada şu dedi. İsrail'le arasında böyle bir ideolojik falan bir şey var, takıntı var falan. Yok öyle bir şey yani. Sonuçta İsrail'e karşı Türkiye'nin vatandaşları tarihte benzeri görülmemiş kadar ucuzlatıldı. Öyle değil mi? 3,30 paraya İsrail öldürdükleriyle öldürdü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla hesaplaşmış oldu. Benim hikayem böyle bir şey. Ben diyorum ki kendi hesabıma başımızda son derece kifayetsiz, kalitesiz bir varlık var. Buna kaliteyi yakıştırıyor olanlar adamın kendisi ve yanındakiler değil. Tabii ki onlara da yakıştırıyor da. Ama onlar işe yaramıyor yani. Asıl yakıştıranlar adamda bir kalite vehmedenler karşısındakiler. Adamın bir tane derdi var. Bu bir tane derdi koltukta kalmak ve onun koltukta kalmasının Türkiye'ye maliyeti her gün olağanüstü yükseliyor yani. Bunu anlatamayan çünkü işte hikayeyi böyle kurmayan, orada bir takım ideolojik bir takım şeyler var falan diye anlatıyor olan bir muhalefetimiz var. Temel meselemiz bu bizim yani.
İstersen buradan şeye geçelim. Siyasi partilerin durumuna, seçime girmiş olalım. CHP ile AK Parti arasındaki yarış her yerde devam ediyor ama esas İyi Parti ben üçüncü yol olacağım diye bir yeni yaklaşımda ortaya çıktı. İşte ittifaktan ayrıldı, Millet İttifakı'ndan. Cumhur İttifakı'na da, Millet İttifakı'na da itiraz ediyorum. Ben üçüncü yol olacağım. Millet de bundan da bıktı. Benim peşimden gelecekler diye bir seyahate çıktı. Ama pek öyle olmadı gibi gözüküyor. Çok fazla arkasından bir giden yok. İşte Ordu gibi bazı yerlerde final oyuncusu kazanma ihtimali var deniyor. Ama çok da etkili gibi durmuyor en azından siyaseten. Onun yerine de Refah Partisi, İşçi Partisi ve Zafer Partisi daha çok konuşulmaya başlandı ve oylarını sanki her biri ikiye katlamış gibi bir izlenim de uyandırıyor. Bunların bu şekilde oylarını arttırmış olması nereden kaynaklanıyor? ve bu seçimi nasıl etkileyecek? Bunun üzerinden gidelim istersen.
Şimdi önce ben İyi Parti hakkında, yani İyi Parti'nin yapıp ettiklerine bakınca bu partinin böyle dişe dokunur bir oy alması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Yani yapıp edilenlere baktığımız zaman hani bunların müşterisi var mıdır Türkiye'de, bana varmış gibi görünmüyor. Abuk sabuk işler yapılıyor. Yani aday belirlemeden Meral Akşener'in sağda solda söylediklerine ve işte bunları söylerken ki üslubuna falan bakınca yani buradan bir şey çıkmaz gibi görünüyor ama yani ne kadar gerçeği yansıtıyordur bilmiyorum. Doğu Karadeniz'den sadece Ordu'dan değil yani Doğu Karadeniz'in diğer illerinden Trabzon, Rize'den falan da gelen anketlere bir şey yapacak olursak, itibar edecek olursak öyle tahmin edildiği kadar zayıf bir karneyle çıkmayacak gibi de görünüyor yani
Evet,
İyi
öyle
Parti.
bir sürpriz tarafı da var.
Türkiye'nin başka tarafların başka yerlerinde nasıldır bilmiyorum ama sonuçta olmayacak yerlerde olmayacak oyları alabilirmiş. Bunlar belediye başkanlığı kazanmaya yetmez de ama yani %20'ler, 17'ler falan falan uçuşuyor havada. Bu Türkiye genelinde neye tekabül eder? Bunu bilmiyorum. Bu anketler ne kadar güvenilir onu da bilmiyorum. Şu bir ayda bu tablo nasıl değişir onu da bilmiyorum. Ama birçok yerde seçim sonucunu değiştirebilecek, kendisi seçim alamasa bile seçim sonucunu değiştirebilecek oylara ulaşabilir bir ihtimal. Öteki taraftan Zafer Partisi'nin hikayesi zaten başından belli. Yani göçmen karşıtlığı dışında herhangi bir şey olmuyor. Şimdi bu Fatih adayı olan hanımefendi viral olan videoda işte böyle bir tatlıcı dükkanına giriyor. Yani lafı göçmenlere getiremiyor. Şey diyor ki göçmenler gitti Fatih'ten. Peki gittikleri zaman mı daha iyi oldu? Eskiden mi daha iyi oldu ya filan daha iyi diye filan getirmeye çalışıyorum mevzuyu. Yani göçmenler, sığınmacılar gitmişler şeyin teşhisine göre. Dükkan sahibinin teşhisine göre sığınmacılar gitmişler ama dükkan boş.
Pek çok yerde kota koymuşlar semtlerde. Bunun üzerine çıkamaz göçmen sayısı diye. Bazı yerlerde o kotanın altında. Eskiden çok üzerindeyken altına düşmüş. O yönde çeşitli haberler var.
Tamam işte hanımefendi bu durumun Fatih'te yani aday oldu Fatih'teki durumun farkında değil. Ama yani elinde başka bir malzeme yok yani orada Ramazan'a 15 gün kalmış bir tatlıcı dükkanında şey yok, müşteri yok. Devasa bir dükkanda hiç müşteri yok. Ve ya bu neden oldu filan, peki bu senin için ne mana taşıyor filan gibi konulara giremiyor dükkan sahibiyle. Bildiği tek konu sığınmacılar ve işte o sığınmacılar da olmadığı ortaya çıkınca geçmişle mukayeselere gitmek zorunda kalıyor filan yani. Bunun ne kadar karşılığı var Türkiye'de? Belli yerlerde bir karşılığı vardır ama bunu test ettik yani biz. Sonuçta anlamlı bir şey çıkacakmış gibi görünmüyor. Kimse de zaten burayı kaşıyamıyor. Yani siyasi bir karşılığı olsa birçok başka aday bunu kaşırdı yani.
Gerçi Denizli'de CHP bütün belediye başkan adaylarıyla 20 başkan adayı çıkıp belediyenin önünde eylem yaptılar. Sığınmacılar istemiyoruz, işimizi elimizden alıyor diye. Denizli'de böyle yakıcı bir göçmen sorunu olduğunu ben hiç bilmiyorum, zannetmiyorum da ama böyle bir eylem yaptılar.
Yani Denizli'yi hiç bilmiyorum. Denizli'de ne kadar sığınmacı var onu da bilmiyorum ama yani Denizli sanayisi eğer hala ayakta kalıyorsa büyük ihtimalle o sığınmacılar yüzündendir yani. Sığınmacılar sayesindedir diyelim.
Evet.
Dolayısıyla Denizli sanayiciler filan bundan memnundurlar ama tabii sonuçta işini kaybeden kesim için onlar daha kalabalıklar yani. Orada bir risk olabilir ama dediğim gibi hani bunları ölçebilecek kadar şeyi bilmiyorum yani. Mesela Bursa Osman Gazi'de ciddi bir sığınmacı nüfus var ve Bursa'da sanayi itibariyle Türkiye'nin en anlamlı yerlerinden bir tanesi. Bunu kaşımaya çalıştılar, bir sonuç alamadılar gibi görünüyor. Hani başka konulara da yoğunlaşmak zorunda kaldılar gibi görünüyor yani. Bunlara bakınca hani kamuoyunda öyle ciddi bir sığınmacı karşıtı, oy verme davranışını değiştirecek bir ölçekte bir sığınmacı karşıtlığı yokmuş gibi görünüyor ve Zafer Partisi'nin elinde de başka bir koz yok gibi görünüyor. Bu kozun karşılığını göreceğiz. %2 midir, %7 midir bunu göreceğiz yani. Türkiye'de bir sığınmacı karşılığı olması son derece anlaşılır bir şey. Yani ben sığınmacı karşılığı falan yapabilecek bir insan değilim ama Türkiye nüfusunun belirli bir bölümünün single issue'sunun bir tek konusunun bu olması anlaşılır bir şey. Çünkü çok fazla, çok hızlı bir ve çok fazla sığınmacı alındı yani ülkeye. İşçi Partisi'nin masalı da bildik bir masal, tırnak içinde, sosyalist jargonun dışına çıkamıyor. Bunun bir karşılığı olması Türkiye'de gerekiyor mu? Türkiye'nin şartlarına bakınca olması gerekiyor yani. Öyle, öyle değil mi ya? Bu böyle bir enflasyonist ortamda böyle kesimler arası servet transferi gerçekleşiyor iken, yani zaten bozuk olan gelir dağılımı aşırı bozuluyor iken ve üstüne evet işte şimdi ben emekliye bu maaşı verirsem ekonomi batar diyen bir cumhurbaşkanı varken falan, orada ama başka yerlere yığınla kaynaklar aktarılıyor iken bunu söyleyebiliyor cumhurbaşkanı. Bu durumda evet yani ne oluyoruz kardeşim diyen ücretli kesimin İşçi Partisi'ne daha sempati duyuyor olması gerekir. Şu günün şartlarında İşçi Partisi Türkiye'de %7, %10, %12 oy alsa burada bir anormallik yok yani. Yani
Almaması anormallik.
evet. Yani Antalya'da, İzmir'de, efendim işte belki Mersin'de falan, bu olmayabilir ama yani Bursa'da, Denizli'de, İstanbul'da, Kocaeli'nde normal şartlarda ücretli nüfusun çok ciddi bir yoğunluğa sahip olduğu yerlerde bu şartların İşçi Partisi'ni çok beslemesi gerekir. Burada şimdi şeyi tespit edeyim yani. Sonuçta enflasyonist ortamlarda fiyat belirleme gücü elinde olanlar, yani esnaf söz temsili, zarar görmez. Fiyat belirleme gücü elinde olmayanlar, yani ücretliler zarar görürler. Ve Türkiye'de ciddi bir ücretli nüfus var. Yani
Ya da hiç
böyle
nüfus almayan nüfus var.
hadi onlar için İşçi Partisi çok uzak olabilir ama yani emekli veya çalışan ücretli nüfus, yani buna memur ve işçi, ya yani sabit ücretli, sabit gelirli kesim bugünkü şartlarda bir reaksiyon göstermesi beklenir. Anlaşılır bir şey. Senin dediğin gibi bunun olmaması anlaşılmaz. Ama İşçi Partisi'nin bir biçimde onu kanalize etmekte yetersiz kaldığı görülüyor. Yani çünkü çok nasıl desem yani böyle absürt semboller üzerinden, yani işte bu Maçoğlu vesaire filan falan gibi oyuncular üzerinden bir tartışma yürüyor yani. O siyaset üretilemiyor. Şeye gelince bu, bütün bu oyuncuların içinde sahiden bir sürpriz yapma potansiyeli en yüksek olan Refah Partisi, yeniden Refah Partisi. Bu da anlaşılır bir şey. Erdoğan'ın en baştan konuştuğumuz gibi konular sebebiyle marjı giderek daralıyor. Erdoğan'dan uzaklaşma iştiyakı değil. Merkez kaç? Erdoğan'ı merkeze koyacak olursak merkez kaç? Güçler yoğunlaşıyor ve onlar için buraya gelebilirsiniz diyen bir tek yeniden Refah var. Ve bu anlamda oyunu da fena oynamıyor gibi görünüyor. Yani o kitle için doğru sembolleri doğru biçimde kullanıyor. Dolayısıyla hani yeniden Refah'ta ciddi bir şey bekliyorum. Kamuoyu araştırmaları öyle göstermiyor. Yani
Evet.
kamuoyu araştırmaları
Oldukça düşük
bunlar.
gösteriyor kamuoyu araştırmaları ama pek çok yerden gelen bilgiler ciddi oy alacağı, bazı yerlerde final oyuncusu olduğu, kazanma ihtimalinin olduğu adaylara sahip olduğu şeklinde bilgiler de geliyor. Özellikle AK Parti'den çok sayıda ismin geçmiş olması ve onların aday göstermiş olması bölgesel olarak etkili olacak denen bir yaklaşım da var.
Yani ana hatları itibariyle bu üç partinin toplam oyları %9'un altında görülüyor yani kamuoyu araştırmalarında. Üçünün toplamı %9'un altında görülüyor. Yani şimdi bu üçünün toplamı %30'u bulsa Türkiye'de çok anlaşılmaz bir şey yok. Yani Zafer'in 7, Tip'in 10 ya da 11, Refah'ın 12 falan aldığı bir seçim Türkiye'nin fotoğrafına bakınca çok beklenmedik bir şey değil. Ama tabii tabii olarak bu durumda kendisi kan kaybedecek olan AKP, CHP ve DEM buna meydan vermemek için cansiperhane bir mücadele. Yani birbirlerine karşı değil de bu küçük partilere karşı cansiperhane bir mücadele veriyorlar gibi görünüyor. Tabii olanı bu. Bunu yadırgadığımdan vesaire söylemiyorum. Tabii olanı bu. Ne kadar onların çekim gücü ne kadar olduğunu da bu seçimde test etmiş olacağız ama
Burada
En
şöyle
başta.
bir görüntü de var. Mesela AK Parti'de de bir erime, çözülme ve uzaklaşma var. Hatta uzaklaşma isteği var orada kalanlar olsa bile. Ama bunlar mesela CHP'ye gitmiyor, İyi Parti'ye gitmiyor. Daha çok bildik, tanıdık geçmişte beraber iş yaptıkları işte MHP'ye gitti geçen dönemde çokça. Şimdi de yeniden Refah'a gidiyor. Onlar halbuki Cumhur İttifakı'nın bir parçasıydı. Böyle bir akrabaya gitme, komşuya geçme gibi bir hal var seçmende.
Yani bu geçen programda konuştuğumuz şey, yani işte bu kutuplaşma filandan kaynaklanıyor diye, böyle orada bir şey var diye yorumlanıyor ve bu yorumlanınca kehanet kendisini doğruluyor. Halbuki benim açımdan tablo şu: yani o toplumsal kesimlerin hassasiyetlerini ciddiye aldıklarını göstermiyor bu taraf. Sonuçta CHP, DEM, İYİP, herkes ucuzculuğa kaçıyor, AKP gibi, MHP gibi. Yani olayı, bak burada şöyle sosyal kesimler var, bu sosyal kesimlerin öncelikleri şunlar, hassasiyetleri bunlar, ben şimdi kendi pozisyonumu koruyarak bunların da kendi karınlarını doyurabilecekleri bir şeyler menüye nasıl ekleyebilirim diye bir kafa yorulmuyor ki. Yani burası bizim kardeşim, orası sizin. Ha, şimdi burayı biz kendi aramızda ölçeceğiz, orayı siz kendi aranızda ölçeceksiniz diye sofra hep aynı. Yani oraya kırmızı et geliyor, buraya balık geliyor. Hep aynı şey oluyor. Yani tamam, şimdi biz kırmızı et veremeyiz ama yani işte marul salatası versek acaba gelir mi gibi bir şey. Bir kafa yorulmuyor yani. Akıl yürütülmüyor. Ve böyle sonrasında kehanet kendi doğuruyor. Evet, sahiden de bak böyle bir kamplaşma varmış yani. Ben bir tavuk eti yiyemem mesela. Sen yani bana şimdi Allame-i Cihan olsam ve tavuktan başka bir şey vermiyor isen, senin lokantana, restoranına gelmem yani.
Durumu öyle değil. Bir de DEM var. DEM'i de istersen konuşalım. Sanki o da çok siyaset yapıyormuş gibi değil, daha çok seçim sonrasının hazırlığını yapıyormuş, pazarlığını yapıyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Seçimde işte bir miktar CHP ile işte kent uzlaşısı adı altında yaptı. Bazı yerlerde işbirliğini yaptı. Pek çok yerde de AK Parti ile görüştüğünü ve seçim sonrası yeni bir çözüm süreci için hazırlık içerisinde bulunduğuna dair mesajlar veriyorlar. Yani yine siyaset yapmıyor gibi bir tablo çıkıyor DEM Partisi'ne baktığımızda.
Şimdi benim açımdan bizim geçen seçim sonrası konuştuğumuz şartlar cari. Yani o şartlarda HDP, o tarih itibariyle HDP intihar etmişti. Yani intihar etmek üzere gerekli sayıda hapı yutmuştu yani. Sonrasında bu genel seçimde o girdiği şeyden, saban izinden çıkamadı ve bir parti olarak varlığı tehdit altına girdi. Şimdi bir tür kürle bu ilacın etkilerinden, yuttuğu ilacın etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Benim açımdan görünen tablo bu ve ben bu konuda son derece teşhisime güveniyorum. Yani o aslında seçim sonrası falanlar, dışarıdan bakanların ya bütün bunlara bir mana vermemiz gerekiyor, yüklememiz gerekiyor çabasının bir ürünü yine yani. Aslında hayatta kalmaya çalışıyor. Son genel seçimde en kıymetli varlığını kaybetti. Kürtler olmadan seçim kazanılamaz kanaati ortadan kalktı. Bu o siyasi damar için ciddi bir hayati darbe. Biz şimdi kendimizi onların yerine koyalım. Elimizdeki tek koz buydu ve bunun üzerinden bir manevra alanımız var idi. Kaybettik bunu şimdi. O gece, yani 28 Mayıs gecesi Türkiye'deki her siyasi aktörden, özneden daha ağır bir travmayı onlar yaşamışlardır. Şimdi biz ne yapacağız? Ve şimdi yapmaya çalıştıkları şey, bir siyasi özne olarak yeniden bir özgür ağırlık sahibi olduklarını göstermeleri gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Ben baktığım zaman bana böyle görünüyor yani. Ne gerekiyorsa yapıyorlar, doğru yapıyorlar kendi açılarından. Bunun seçim sonrası bir çözüm süreci falan gibi hayallerle bir bağlantısı olduğuna hiç ihtimal vermiyorum. Aklı başında herhangi bir Kürt'ün yakın vadede bu siyasi iktidarla ve bu siyasi iklimle bir çözüm süreci hayali kurabilecek olmadığında zaten kendileri beyan ediyorlar. Yani sözüne itibar edilir, Kürt siyasetinin içinde sözüne itibar edilir. Kim varsa açıktan diyor ki böyle bir çözüm süreci ihtimal dahilinde değil. Bana sorarsan ben de aynı kanaatteyim. çözüm süreci Türkiye'de bu siyasi heyetle ihtimal dahilinde değil. Dolayısıyla önce demin kendi özgür ağırlığını hissettirmesi gerekiyor. Onlar bunun farkındalar. Ne kadar hissettirecekler? Yani tipin böyle kendi başına buyruk davranmasının sonrasında Dem ne kadar oy toplayacak? Bir mahalli, bir de yani sonuçta bir mahalli seçim her durumda Dem için genel seçimden daha sıkıntılı. Burada ne kadar oy toplayacak? Bu onlar için bir ölüm kalım meselesi yani. Öyle de davranıyorlar gibi görünüyor bana.
Evet. Başka bir konuşacağımız konu varsa aklında öyle onları da konuşalım. Yavaş yavaş da bitirelim onları.
Yani aslında hep aynı şeyleri tekrarlayıp duruyoruz. Tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Kendi hesabıma yani adam arkadaşına dert yanıyormuş. Demiş ya bizim kadın her sabah benden 5.000 lira para istiyor. Arkadaşım hayret ne yapıyor köpekler? Vallahi bilmiyorum demiş vermiyorum ki. Sonuçta şimdi benim halim bu yani. Bir derdim var kendimce ve bu çözülmüyor derinleşiyor. Yani orada işte Akşener bir şeyler yapıyor Can Avli ile. Akşener'in aklına gelmeyecek yakıştırmalar yapılıyor onun davranış hakkında. Şundan yapıyordur, şu şöyledir de filan. Orada Erdoğan bir şeyler yapıyor. Erdoğan 1.000 yıl yaşasa akıl erdiremeyeceği şeyler onun davranışlarına yakıştırılıyor. Zamanında Kılıçdaroğlu için öyleydi. Şimdi Özgür Özel için daha başlamadı herhalde. O kendisi inşa etmeye çalışıyor bunları. Bütün bu oyuncuların içinde herkesin berrak bir biçimde teşhis koyduğu bir tane oyuncu var benim gördüğüm İmamoğlu. Yani derdinin ne olduğu konusundaki kanaatler ile derdi arasında sahiden bir korelasyon var. Yani besbelli görünüyor ki işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bir daha kazanacak. Sonra CHP'de kendi kayyumuyla CHP'yi de yönetmeyi sürdürecek bir yere kadar falan. Ve bu arada da işte bir sonraki cumhurbaşkanı olmak için gerekli olan kendince gerekli gördüğü şeyleri tahkim edecek filan böyle bir oyunu var gibi görünüyor. Kendisi de bunu herhangi bir biçimde yalanlamıyor da. Berrak bir biçimde bu. Bir tek o var yani. Bu
Fena da oynamıyor kendi oyununu.
fena oynamıyor yani. Fena oynamadın ben hani kendi hesabıma şuradan çıkıyorum. Ben hani İmamoğlu'na çok sempatim yok da. Ama geçen seçimi hem İyi Parti'nin hem Kürtlerin desteğiyle çok küçük bir marjla ancak kazanabilmiş olan İmamoğlu bugün ne Kürtlerin ne de İyi Parti'nin desteği olmadan bu seçimin ortağı gibi görünüyor. Yani bunu da ben söylemiyorum. Yani Murat Kurum'un kendisi söylüyor. Onun paylaştığı anketler söylüyor. Dolayısıyla demek ki evet yani oyunu iyi oynamış, doğru oynamış. Burada şimdi yani son olarak şunu söylemek istiyorum. AKP bir çizgi video yayınlamış. Gördün mü bilmiyorum. İmamoğlu karşısında bir tane şey gazeteci var AKP. Yani tırnak içinde gazeteci gibi gazeteci var. O bir şeyler soruyor. İmamoğlu kıvırıyor.
Onu görmedim.
Sonra Uğur Dündar ve işte İsmail Saymaz böyle şey sorular soruyorlar. Çanak sorular soruyorlar cevabı içinde. Filan böyle bir video yapmışlar. Yani AKP tarafı. Bunu da yayıyorlar. Yani şunu görüyorsun yani. Bütün işleri kendilerine yakın medya yaratmak olmuş ve oraya bir yığın vasıfsızı doldurmuş olan bir AKP karşı tarafı yandaş kendilerinin yandaşı olan gazeteciler üzerinden algı operasyonu yapmakla itham ediyor. Yani. Tamam şimdi işleri güçleri bu olmuş. Yani böyle bir meslek doğurmuş olan AKP başkalarına bunları yakıştırıyor. Şimdi Eskişehir'de mesela bir şeylere şahit oldum ben kendi hesabıma. Yani oradan Eskişehir'den yayıldı şimdi Türkiye'ye. Belediyelerin sattığı su fiyatı ciddi ciddi giderek artan bir dozda tartışma konusu oluyor. Yani elektrik fiyatı, doğalgaz fiyatı, efendim mazot fiyatı, benzin fiyatı değil, su fiyatı konuşuluyor. Yani senin evinde su, senin bütçen içinde suyun payı ne? Bilmiyorum yani.
En düşük. En düşük. Faturalar içerisinde en düşük olalım.
Yani şimdi orada %40 indirim yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak? Ama şimdi buna karşı bir ya ne oluyorsunuz siz? gürültüsü koparılamıyor. Ya sen belediyelere elektriği %40 indirimle ver, ben de suyu %40 indireyim de mesela, yani hiç değilse. Tamam mı? Yani sen elektriği istediğin gibi kafana göre zam yapıyorsun. Bunlar bana çok, benim çok içime oturuyor. Yani ya adam utanmadan, sıkılmadan böyle videoları yapıyor, yayıyor, su fiyatı üzerinden gürültü koparıyor falan böyle. Ve başımız diğer faturalar yüzünden fena halde dertte. Yani elektrik fatura, ya şimdi telefon faturaları yani Nisan'da bir daha zamlanacakmış. Ve yani bunları yapıp duruyor olan adam bize su faturası üzerinden hesap soruyor ve adama hop ne oluyorsun ya sen diyemiyoruz. Çünkü adam aslında onu işte şöyle dinci stratejileri vesaire, şurada doğuya yanaşmak, burada işte falan gibi böyle adama böyle bir şeyler anlıyor. Adam bizi soyuyor kardeşim ya. Ya bak pratikte olan şey bu yani. Biz ücretlileri soyuyor adam kardeşim. Konuşacağınız şey bu yani adam. Sonuçta bunları konuşmaya kalktığı zaman da işte bu sefer de işte nas dedi, faiz dedi, cart dedi, curt dedi üzerinden yine vatandaşın öyle veya böyle bir hassas noktasına dokunmadan bunları söyleyemiyor yani muhalefet. Bu da bana çok dokunuyor. Bilmiyorum ya. Benim derdim bundan ibaret.
Peki, burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar, görüşmek üzere. Desteğiniz, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdilik hoşça kalın.